İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam Harun Yahya TV, Mavi Karadeniz Radyo, Asu TV ve Keyif FM Nevşehir 92.7, Bingöl FM 92, Radyo Star Aksaray 94.0, Emek Radyo Mardin 101, Mardin Kanal 47, Beypazarı Seylan TV, İnegöl Süper TV, Nevşehir Kapadokya TV, Adana Ceyhan CRT TV'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programında Doktor Cihat Gündoğdu, Doktor Oktar Babuna, Altuğ Berker ve Ayça Hanım'la sizlerle birlikteyiz. İlerleyen dakikalarda Adnan Oktar da bizlerle birlikte olacak. Birbirinden önemli konuların yer alacağı programımıza bilmediğiniz, merak ettiğiniz konulardaki sorularınızla siz de e-maillerle katılabilirsiniz. Buyurun, nasıl başlamak istersiniz?
Estağfurullah. Bu hocamız da bizlerle birlikte olacak. Allah razı olsun. Dünya çapında fosilleri ortaya çıkarttı ve Darwinizmin yıkılmasına vesile oldu. Tabii bütün bilimsel delillerle. Biz bugün yine bir fosille geldik. Bizi seyreden tabii Darwinistler mutlaka var. Görüyorlar. Her biri Darwinizmden vazgeçiyordur. Zaten insan artık fazla direnmez buna. Bakın mesela burada bir huş ağacı yaprağı var. Bakın görüyorsunuz burada. Hatta 50 milyon yıllık. Buraya da resimlerini çıkartalım şu şekilde. Tam 50 milyon yıllık bir fosil. Şimdi bakın dikkatlice böyle detaylarına bakalım hep birlikte. Baktığımız zaman bunun yine burada fosil resmini görüyoruz. Günümüzdeki halinden hiç değişmediğini görüyoruz. Bakın günümüzdeki halini görüyoruz burada. Fosil tıpatıp aynı. Şimdi bir şey 50 milyon yıl boyunca hiç değişmiyorsa demek ki evrim geçirmiyordur. Var olan bütün türler, bitkiler, hayvanlar, canlılar, bakteriler, bakın 3,5 milyar yıllık bakteri fosilleri var. Hiç değişmediğini görüyoruz. Bir şeyin hiç değişmediği, hiç evrim geçirmediği anlamına gelir. Yani çok açık bu, yani çocuğa sorsanız. Değil mi? Hiç değişmiyorsa hiç evrim geçirmiyor demektir. Allah'ın yarattığını kesin olarak ispatlayan bakın 350 milyon tane delil var. Dolayısıyla Darwinizm'de 350 milyon tane milyon delille yalanlanmış oluyor tabii. Böyle saçmalık olur mu? Yani böyle bilimsel bir iddia. Ya bir şeyin bilimsel olması için bilimsel delili olması lazım. Hiç bilimsel delili olmadığı gibi bütün bilimsel delillerin yalanladığı bir pagan dini olmuş oluyor. Bir inanç. Çünkü bir din olarak inanıyorlar. Allah'ın varlığını inkar edebilmek için. Bundan dolayı da bir mücadele gerekiyor. Çünkü kötülüklerin de kaynağı çok açık bir şekilde.
Biz her gün birkaç delille geliyoruz Allah'ın izniyle.
Evet.
O da masaya sığdıramadığımızdan, değil mi?
Evet.
Yani yoksa binlercesi hocamızın kitaplarında var. Gerçekleri de var. Ama evrimcilerden bir tane delil istediğimizde, değil mi? Hocamız mesela yıllardır diyor ki 10 trilyon vereceğim bir tane evrime delil, bir ara geçiş formu getirin. Hiç kimse çıkmadı da. Çıkamaz da çünkü delil yok. Evrim yok. Çünkü Allah var ve sonsuz güç ve kudret sahibi Rabbimiz yaratan her şeyi.
Şunu da söyleyelim yani tekrar bakın şimdi onların iddia ettiği gibi evrim olsaydı bu da mutlaka Allah'ın yaratmasıyla olabilirdi. Dolayısıyla canlı türleri arasında fosil geçişlerini görmemiz gerekirdi. Bakın bu yok. Zaten bunu Charles Darwin de söylüyor değil mi? Evrimin kanıtlarını diyor sadece fosil kayıtlarında görebiliriz. Yani onların hayalinde canlandırdığı yarı balık yarı sürüngen, yarı sürüngen yarı kuş gibi patolojik asimetrik canlı olması gerekiyor. Çünkü tesadüfe bağladıkları için güya tesadüfen olduğunu iddia ettikleri. Halbuki bütün bilimsel deliller ki sadece paleontoloji yani fosil bilimi değil, genetik, mikrobiyoloji, biyokimya, fizyoloji, mikrobiyoloji, astronomi, fizik hepsi bize mükemmel bir yaratılış olduğunu ortaya koyuyor. Bundan dolayı yani temelden yanlış. Tesadüfü ilah edindiği için de hayatın güya tesadüfen ortaya çıktığını iddia ettiği için de bir pagan dini ve bunu desteklemek için ortaya koydukları delillerin hepsi yalan oluyor. Yani hani gazetelerde görüyoruz ya zaman zaman kayıp halka bulundu. Bu mutlaka yalan. Çünkü kayıp halkası yok evrimin. Evrimin bir halkası yok. Evrimin kendisi yok zaten yani Darwinizm. Kökten yanlış olduğu için onu desteklemek için ileri sürdükleri her şey yalan olmuş oluyor. Biz de hepsini tek tek yalanlıyoruz Allah'ın izniyle.
İnşallah. Yapılan her bilimsel çalışma, her detaylı inceleme canlılar üzerindeki sırf paleontoloji alanında değil yani fosiller alanında değil, fizyoloji alanında yapılan çalışmalar da Darwinizmi yalanlıyor. Örneğin işte son olarak Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi'nin bir yayını var. Proceedings of National Academy of Sciences diye. Bu anki sayısında bir araştırma yayınlandı. Diyorlar ki kuş beyni yapısal özellikleriyle insan beynine, memeli beynine daha çok benziyor diyorlar. Aralarında bir benzerlik var. Ama sözde evrim ağacına göre, yani türlerin o kendi iddialarına göre birbirlerinden türemesi sırasında böyle bir benzerliğin olmasını zaten beklemiyorlardı. Neye benzemesi gerekiyordu? Sürüngen beynine benzemesi gerekiyordu kuşun. Neden sürüngen beynine benzemiyor da memeli beynine benziyor? Çünkü yani işin içinden çıkamadılar ve şöyle bir iddia attılar ortaya. O da kendisi aynı ihtiyaçları duyduğundan dolayı aynı şekilde gelişmiştir diye bir yalan attılar. Yani bu açıklarını kapamak üzere. Şimdi o kadar komik duruma düşüyorlar ki. Bakın bu da onu gösteriyor. Bu başka bir örnek olarak üzerinde durmak lazım bunun da. Sıkıştıkları noktada başka bir masal uydurarak devam ediyorlar. Hayır, Allah aynı yaratıcı bunu da yarattığı için ihtiyaçlarına göre aynı ortamda hayatta kalabilmesi amacıyla ki kuşun hesaplaması gereken şeyler, hesaplar oldukça fazla. Vücudunu koordine etmesi gereken kanatları var. Havada kalması için pek çok hesaplar yapıyor. İşte farklı vücudunun bölgelerinden farklı verilerin ulaşması gerekiyor beynine. Bu noktada yani memeli beyninin gelişmiş diye onların nitelendirdikleri o yapısı tabii ki kuşta da aynı şekilde olmak zorunda. Ve hiçbir şekilde evrime delil değil, evrimi çürüten bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Kuş beyninin bu fizyolojik özelliği. Darwinizmi yıkıyor. Çünkü Darwinizmin beklentisi olan işte sürüngen beynine benzemesi gerektiği iddiası yerle bir olmuş oluyor incelendiği zaman. Yani biz bilimin her alanında bakın hangi delili görürsek, hangi detayı keşfedersek şunu görüyoruz. Tek bir yaratıcı tarafından ve aynı kaynak, bakın aynı yaratıcı tarafından yaratılmış her şey. Farklı zamanlarda, farklı türler, farklı özelliklerle ama hep aynı elden çıkmış. Hep aynı imzayı görüyoruz. Aynı yaratıcının yaratma özelliklerini görüyoruz. Yaratıcının sanatını her yerde aynı şekilde tezahür ettiğini görüyoruz. Ve Darwinizm diye böyle tesadüfi şeylerle canlılar ortaya çıkmıştır, böyle kompleks canlılar ortaya çıkmıştır iddiası her detayda yıkılıveriyor bu şekilde.
Şimdi bir kere hayatın tesadüfen ortaya çıktığını iddia ettikleri için şöyle bir iddiayla başlıyorlar. Diyorlar ki önce bir canlı hücresi oluşmadı da onu yapan parçacıklar var. Nedir onlar? Yapı taşları. Proteinlerin tesadüfen oluştuğunu iddia ediyorlardı değil mi? İddiaları bu şekilde. Bakın bu en temeli. Yani bir kere şuna bakıyoruz. Doğada milyonlarca tür canlı var. Trilyonlarca çeşit proteinden meydana geliyor bu canlıların yapı taşları. Trilyonlarca çeşit, milyonlarca çeşit canlıdaki protein sayısı. Tek bir tane protein tesadüfen olabilir mi? Bu bir kere hocamızın da üstünde en çok üzerinde durduğu konu. Çünkü en temel konu. Eğer temelde bir şey yanlışlandığı zaman zaten bütün artık ondan sonra bir şey konuşmaya gerek yok. Yok maymun mu insandan geldi, insan mı maymundan mı geldi? Bunlara gerek yok. Bir tane proteine bakalım. Bir kere şunu görüyoruz. Proteinler, yani bilmeyenler için de amino asit denen yapı taşlarından meydana gelen çok kompleks yapıdaki moleküller. Mesela ne olarak görev yapıyor bunlar? Hormon olarak görev yapıyorlar. Hormon lafını herkes bilir. Bir işlevi olan protein molekülleri vardır. İşte insülin hormonu gibi, hanımlardaki hormonlar gibi, tiroid hormonu gibi. Bunun dışında enzim denen moleküller var. Bunlar robot moleküller. Reaksiyonları binlerce kere hızlandırıyorlar. Onlar olmasa yine yaşam olmaz. Bir de yapısal proteinler var. İşte kaslarımızı meydana getiriyor. Saçlarımızdaki keratin gibi proteinler var. Bu tarz proteinler var. Bir tanesine baktığımız zaman örnek olarak hocamızın kitaplarında var bu. Evrim Aldatmacısı kitabını indirirlerse harunyahya.org'dan görecekler. Mesela 500 amino asitlik bir protein. Proteinler 60 amino asitten de olabiliyor. Binlerce çeşit amino asitten de meydana gelebiliyor. Bir tane orta büyüklükteki bakın trilyonlarca proteinden birini aldığımız zaman şunu görüyoruz. Bir kere proteinin mutlaka amino asitlerinin doğru dizilimde olması lazım. Ancak bir tanesi işlev görüyor. Kaç tane alternatif var diye baktığımızda 500 amino asitlik bir protein için şu rakamı görüyoruz. 10 üzeri 650'de bir rakam çıkıyor. Yani bu şu demek bu. Onun yanına 650 tane sıfır demek. Bu şu anlama geliyor bakın şimdi onun yanına 12 tane sıfır geldiğinde trilyon yapıyor. 650 sıfırlı bir sayının adı yok. Yani bu böyle imkansız kere imkansız bir sayı olmuş oluyor. Bu kadar çok alternatif varsa 500 amino asitlik proteinin doğru dizilimi için bir tanesi bunu işlev görüyorsa değil mi? Deneme yanılmayla böyle bir şey bulmaya imkan yok. Zaten doğada bir denilme yanılma mekanizması yok. O doğru dizilimde sadece hücrenin DNA'sında olabiliyor. Aynı zamanda proteinlerin, amino asitlerinin bir özelliği var yapı taşlarının. Bunlar formülleri aynı olduğu halde, bakın sağdaki ve soldaki amino asit, ikisi de aynı amino asit. Birbirinin aynadaki simetrisi gibi değil mi? Simetrik olarak duruyorlar. Bunlardan biri sol elli denen bir yapıya sahip, diğeri sağ elli denen bir yapıya sahip. Kimse bilmiyor bunun neden olduğunu. Sadece sol elli olanlar kullanılıyor canlı moleküllerinde. Şimdi bu da imkansız çünkü doğada hem sağ elliler var hem sol elliler var. Sadece sol elliler özel olarak seçiliyor. Burada bir akıl devreye giriyor. Yani doğada demek ki kendi kendine oluşamıyor bu sağ elliler, çünkü girdiği anda bozuyor proteinlerin yapısını. Yine aynı şekilde baktığımız zaman bakın özel bir reaksiyonla bunlar birbirine bağlanabiliyor. Kimyasal reaksiyon. Buna da peptit bağları deniyor. Ve bu peptit bağları da sadece hücre içerisinde enzimlerin varlığında meydana gelebiliyor. Yani dolayısıyla bu da doğada kendi kendine olma ihtimalini ortadan kaldıran bir şey. Çünkü enzimler gerekiyor, enerji gerekiyor. Yani bu da sadece hücre içerisinde gerçekleşebiliyor. Şimdi bir de bunun asıl, bakın nasıl, hücre içerisinde nasıl oluştuğunun ben size bir filmini göstereyim. Böyle o kadar kompleks bir mekanizma ki bu. Bu böyle sıradan herkesin, doğada hiçbir şekilde oluşabilecek bir mekanizma değil. Ancak hücre içerisinde gerçekleşen bir mekanizmayla oluşuyor. Bakın burada bir canlandırmasını göreceğiz.
Translation is the synthesis of a protein.
Evet, bu şimdi bir protein sentezinin hücredeki canlandırmasını görüyoruz. Çok basitleştirmiş olarak. Bir kere DNA'nın kopyasının çıkartılması gerekiyor. DNA'da orijinal hali var ya protein kodlanmış olarak. Onun bir kopyası çıkartılabiliyor ki bu kopyadan protein yapılabilsin. Buna mesajcı RNA deniyor. Gerekli bir parça bu. İkincisi, proteinin fabrikası gerekiyor. Protein üreten fabrikalara da ribozom ismi veriliyor. Bunlar da özel olarak proteinlerden meydana geliyor. Mesela ribozomun içinde 55 tane ayrı protein var. Bakın hem büyük bir parçası var hem küçük bir parçası. Bu da çok kompleks bir yapı. Devam ediyoruz. Evet. tRNA denen bir yapı var. Buna da transfer RNA deniyor. Bunların görevi, bunlar da yine DNA'da kodlanmış olarak var. Amino asitleri taşımak. Yani protein fabrikasına amino asitleri bu getiriyor. Ve şimdi birazdan göreceğiz. tRNA'nın üzerinde özel bölgeler var. Kodon deniyor buna, özel şifreler. Ancak bu şifrelerin varlığında doğru tRNA'lar doğru amino asiti getirerek protein yapılabiliyor. Bakın kaç aşamalı bir mekanizmadan söz ediyoruz burada. Bu da çözücü bir faktör denen bir şey. Şimdi göreceğiz ne işe yaradığını. Bakın. Önce girişim, uzama ve bitiş diye. Bakın nasıl olduğunu gösteriyor şimdi canlandırmasını. Bakın bir mRNA, mesajcı RNA var burada gördüğünüz gibi. Evet. Bunun 3 ağlardan oluşan bakın bir kuyruk kısmı var. Poli ağ kısmı deniyor buna. Ve mRNA'da kodon denen yerler var. Bunlar üçer harften oluşuyor her biri. Bir amino aside denk geliyor. Yani her bir üçlü harf tek bir amino asidi işaretliyor. Biliyorsunuz protein amino asit dizisi demiştik. Bakın. Evet, bu da baş kısmı işaretli. Bakın böyle başlıyor. Şimdi bu fabrikanın iki parçası vardı. Ufak ve büyük parçalar. Ufak parça gelip yerine yerleşiyor. Evet, bu başlangıç yerini işaretleyen özel bir işaret var. Bakın bu çok büyük akıl değil mi?
Evet.
Ne kadar akıl olduğunu şimdi hep birlikte tefekkür ediyoruz böyle. Bu başlangıç işareti var. Oraya gelip bağlanıyor. Bağlandıktan sonra bu tRNA, transfer RNA demiştik. Bakın her biri ucunda birer tane amino asit taşıyor. Fakat her bir amino asite özel bir tRNA var. Bunlar çünkü 3 tane harfli kodonları var. Ondan dolayı bakın şimdi göreceğiz. Bakın aşağı kısmında görüyorsunuz her amino aside karşılık gelen bir şifre var. 3 tane harften oluşuyor bu. Bu da mRNA'daki 3 tane harfe karşılık geliyor. Yani mesajcı RNA'da her 3 harf bir amino asidi kodladığı için onun karşılığı olan harfleri sahip. Transfer RNA'sı da o amino asidi getiriyor oraya. Bakın hiçbir yanlışlık yok. Mükemmel bir akıl var değil mi? Karşılıklı böyle anahtar kilit gibi birbirine uygun mekanizmalar var. O da doğru amino asidi yerine getiriyor. Evet. Bu da başlangıç kodonu deniyor buna. Genelde A, U, G harflerinden oluşuyor. Ve metiyonin denen amino asidi getiriyor buraya gördüğünüz gibi. Bakın bir amino asidi getirdi. Şimdi büyük parça ekleniyor bu başlangıç anında. Fabrika tamam oldu. Ve fabrika proteini üretmeye başlayacak şimdi. Bakın görüyoruz. Diğer taşıyıcı RNA geldi. Bu da kendi harflerine karşılık gelen yere yerleşiyor bakın gördüğünüz gibi. Ve doğru bir amino asidi getiriyor. Bir önceki amino asit kaldırılıyor buradan fabrikada, buna ekleniyor. Gördüğünüz gibi. O zaman boşta kalan tRNA atılıyor dışarı. Diğeri geldiğinde o iki tanesi buna ekleniyor. Bu boşta kalan atılıyor. Bakın üç tanesi buraya eklendi. Bu şekilde tek tek protein böyle amino asitler eklenerek bir sentez yapılıyor. Şimdi böyle bir mekanizma, muazzam bir akıl gerektiren mekanizma değil mi? Bakın bu mesela fabrikanın oluştuğu proteinler DNA'da kodlanmış olarak var. Bir DNA var. Son derece kompleks yapısıyla doğru proteini kodluyor. Her bir amino asite karşılık gelen bir taşıyıcı RNA gördük. Mükemmel bir dizilişle bunlar doğru yerlere gelip karşılığı gelen kodlara yerleşip anahtar kilit gibi tam anahtara uygun kilit geliyor, orayı açıyor ve birbirine ekleniyor. Bu işte doğada kesinlikle olamayan bir mekanizma. Nasıl olabiliyor bu? Canlı hücresinde olabiliyor. Değil mi? Bu canlı hücresinin içindeki bir mekanizmayı anlatıyoruz. Biz çok basitleştirerek anlattık. İşte bu Allah'ın yaratma sanatı. Yani siz amino asitleri, ki bunlar mesela vücut geliştirme sozları satan yerler var böyle. Bodybuilding yapanlar, body çalışanlar yani kas yapmak için. Onlardan kullanıyorlar. Amino asitler var dükkanlarda. Yan yana duruyor. Kesinlikle protein olmuyor. Hatta amino asitleri siz doğaya yani güneşin altına, toprağın üzerine bıraktığınız zaman anında parçalanıyor. Hiçbir şekilde protein meydana getirmiyor. Bu işte Darwinizmi en baştan bitiriyor. Kafasını koparıyor Darwinizmin. Çünkü bir tane bile protein tesadüfen olamıyorsa ki sadece hücre içinde yapılabiliyor. Laboratuvarlarda bile yapılamıyor. Yani bilim adamları dahi laboratuvarda yapamıyorlar bu işlemleri. Çünkü çok kompleks işlemler ve hücre fabrikaları işte fabrikalar gerekiyor, DNA gerekiyor, enzimler gerekiyor. Ki ben enzimlerin sayısını bakın söylemedim size. Bu işlemler için kaç enzim gerekiyor biliyor musunuz? Bu proteinin kodlanmasına kadar 85 tane ayrı enzim görev alıyor. Bakın 85 ayrı enzim. Protein birbiri amino asitler dizildikten sonra da bitmiyor. Onların çok özel bir şekilde 3'e katlanması lazım. Bunun için de 1150 enzim görev yapıyor. Bakın 1150 tane enzim çok özel bir şekilde katlıyor ki onu işlev görebilsin. Bu zaten Darwinizm, Marvinizm yerle bir ediyor. Yani Allah'ın yaratma sanatını ortaya koyuyor. Yaratıcının varlığını.
Tek cümleyle Darwinizmi çökertmek için, çöktüğünü söylemek için şu yeterli. Protein olmadan protein olamıyor. Bu tek başına yeterli. Yani 1150 tane protein olması gerekiyor ki bir protein üretilebilsin.
Yani hücre gerekiyor.
Hücre gerekiyor. Yani ne demek bu? Erimciler ne diyorlar? Yani masallarına göre diyorlar ki bir protein tesadüfler sonucu oluştu, gelişti diyorlar kendi kendine. Bu o kadar komik bir iddia ki yani. Bugünkü biyokimyanın bize verdiği, sağladığı veriler karşısında o kadar komik ve yersiz bir iddia ki çok hiçbir şekilde bir temeli yok bunun bir defa. Bir defa kendi bilgilerine yani ortaokul biyoloji bilgilerine ters düşen bir şey. Dil o bölümde isterse profesör olsunlar. Onu söylemiş olması onun daha büyük bir yalan attığını ortaya koyuyor. Yani insanları aldatıyor. Şimdi proteini şu şekilde çok basit bir şekilde herkes anlasın diye şu şekilde ifade edebiliriz. Moleküler bir makine. Ama öyle bir makine ki üretim yapabiliyor. Bir atomları şekillendirebiliyor. Çeşitli moleküller üretebiliyor. Bir nano makine olarak nitelendirebiliriz. Ve bu makine tek başına çalışmıyor. Az önce Oktar'ın da söylediği gibi hücrenin içinde binlerce protein var çalışmakta olan. Tek bir hücrenin içinde saniyede 2000 protein zaten üretiliyor. Ve milyonlarca protein var hali hazırda çalışmakta olan. Ve o proteinlerden bir tanesini dışarı çıkarın, o hücre çalışmaz hale geliyor. Yani hepsi birbiri için var olmak zorunda, hücrenin canlılığı için hepsinin de bozuk olmaması ve hali hazırda düzgün çalışıyor olması gerekiyor. Şöyle bir örnek verebiliriz. Örneğin bir çok gelişmiş bir jet uçağı düşünelim. Bir yolcu uçağı düşünelim. Yolcu uçağı düşüyor. Neden düşüyor? İnceleniyor. Bakılıyor ki tek bir elektronik devresinde bir hasar olmuş. Ne olmuş? bir kablosu çok aşırı ısındığı için yanmış. Bir mekanizması mesela bozuk olarak kalkmış yanlışlıkla. Kontroller eksik yapıldığı için. Ve uçak düşmüş. Bakın ne kadar hassas bir dizayn değil mi? Ne kadar hassas bir tasarım gerektiriyor. Uçağın doğru uçması. Yoksa insan ömrünün sonlanmasına sebep olabiliyor. Yüzlerce insan ölebiliyor. Şimdi hücreye baktığımızda işte böyle çok hassas mekanizmalarla dolu olduğunu görüyoruz hücrenin. Tek bir proteinin olmaması, doğru çalışmaması o hücrenin zaten canlı olmamasıyla sonuçlanıyor. Ölmesiyle sonuçlanıyor. O kadar hassas yapılar bunlar. Uçaktaki o hassas makineleri düşünün. Bunlar mühendislerin onlarca yıl çalışması sonucu üretilmiş yapılar değil mi? Hiç kimse diyebilir mi ki bir uçak jet uçağı tesadüfen oluştu diyebilir mi? Diyemez. Hücreye baktığımızda işte o jet uçağından kat be kat. Ama yani 2 kat, 3 kat, 10 kat değil. Yani milyonlarca, milyarlarca, katrilyonlarca kat daha kompleks bir yapı olduğu ortaya çıkıyor. İçinde kendine ait bir bilgi deposu var. O bilgiye göre üretim yapılıyor. Kendi içinde üretimi var. O makinelerin nasıl üretileceğini kendisi biliyormuşçasına zaten üretiyor. Biz buradan ne sonucuna ulaşabiliyoruz? Şu sonuca ulaşıyoruz. Allah yani sonsuz güç sahibi, sonsuz bilgi sahibi, yüce bir yaratıcı Allah an be an hücreyi canlı olarak yaratıyor, hayatta tutuyor. Ve insanı da 100 trilyon hücreden oluşuyoruz. Bakın sırf sayısı yeter. Biz 100 trilyon hücremizi kontrol ediyor olabilir miyiz? Hayır. Ne bir kalbimizi, ne solup alıp vermemizi, ne beynimizi hiçbir şekilde kontrol etmiyoruz. Allah bizi yaratıyor. 100 trilyon hücreyi organize bir şekilde bir arada tutan ve birbiri için çalıştıran Allah. Biz değiliz. Yüce yaratıcı her yere Allah, her yere, her zaman için her yere hakim. Ve an be an yaratmaya devam ediyor inşallah.
Şimdi ben o zaman size bir soru sorabilir miyim? Bu anlatılanlardan sonra gördük bir protein bile tesadüfen olamıyor. Ki bir hücrede 10 milyar tane protein var. Hücre parçaları teker teker olarak böyle oluşabilir mi canlı hücresi?
Bence oluşamaz. Çünkü tesadüfi olmayacak kadar inceliklerle dolu zaten.
Evet.
Yani zaten bir insan bünyesine baktığımız zaman zaten bu kadar tesadüf bir araya gelemez. Çok imkansız bir şey gibi geliyor zaten.
Evet, tesadüfen bir protein bile olamıyor. Ama bir de şu önemli nokta şu. Şimdi hücrenin bir kere öyle kompleks bir yapısı var ki işte protein fabrikaları var, enerji santralları var, ondan sonra bir bilgi bankası var, özel bir zarı var. Bunların hepsi birlikte olduğu zaman canlı hücresi olabiliyor. Yani teker teker basamak basamak canlı hücresi olamıyor. Bakın bunun delili nerede bulunabilir? Bakarız biz fosil kayıtlarına. Hakikaten canlı hücreleri birdenbire mi ortaya çıkmış, yavaş yavaş mı ortaya çıkmış? Bakıyorsunuz bakın bir kere yavaş yavaş ortaya çıkamayacağı çok açık zaten. O süper saçma bir iddia olurdu. Bunlar gerçek fosil kayıtları. Çünkü biz evrimin olup olmadığını bir tek fosil kayıtlarından anlayabiliriz. Fosil kayıtları hep Allah'ın yarattığını ve ol demesiyle birdenbire yarattığını ortaya koyuyor. Bunlar Avustralya'daki 3,5 milyar yıllık bakteri fosilleri. Avustralya'daki Chert denilen bölgede bulunan.
Mavi yeşil
Siyane, evet. Mavi yeşil yosunlar bir diğer adıyla. Yosun hücreleri. Siyanobakteri ismi veriliyor. Bu bakterilerin özelliği fotosentez yapabilmesi. Bakın buradaki olması gereken halini görüyorsunuz. Buradaki fosil hali. Tam 3,5 milyar yıllık. Şimdi bu bakteriler tam bir canlı hücresi. Fotosentez yapabiliyorlar. Yani güneş ışığından nişasta üretebiliyorlar. Güneş ışığından enerji ve nişasta elde edip üretebiliyorlar. Dolayısıyla çok kompleks bir yapıları var. 3,5 milyar yıl önce birdenbire ortaya çıkıyorlar. Bakın buradaki mikro fotoğraflarını görüyorsunuz. Günümüzdekiyle de tıpatıp aynısı. Yani 3,5 milyar yıl boyunca hiç değişiklik göstermemiş. Bakın Chert denen bölgede gördüğünüz gibi fosil hali. Günümüzdeki haliyle tıpatıp aynısı. Ve bu Nature dergisinde ki dünyanın en önde gelen üstelik Darwinist dergisi yayınlıyorlar. Kendileri söylüyorlar. Evet. Bakın 3,5 milyar yıllık Apex Chert'te bulunan. Hatta bu yazılarda şunu da söylüyorlar. Bakın şu gördüğünüz kırmızı çizgili bölümler var ya bunlar kırmızı bölgeler. Bunlar şunu gösteriyor. Oksijen olduğunu o dönemde gösteriyor. Çünkü bunlar 3,5 milyar yıllık demir oksit kalıntıları. Bakın şu kaya katmanları üzerinde. Bu gördüğünüz. Bakın burada da söylüyor. Onunla konuyla ilgili yazıyı görüyorsunuz. 3,5 milyar yıl önce oksijen vardı diyor. Fotosentez de vardı, oksijen vardı diyor yazının içerisinde. Bu gördüğünüz kaya katmanları. Bu şimdi şunu gösteriyor bize bakın. Canlı hücresinin birdenbire eksiksiz mükemmel olarak ortaya çıktığını. Şimdi ben yani bu neyi gösterir? Allah'ın yarattığını gösterir, değil mi? Evet. Evrimcilerin iddia ettiği gibi öyle yok bir protein olacak. O 1 milyon yıl bekleyecek, ikinci proteini bekleyecek falan gibi böyle akla, mantığa, bilime aykırı iddiaların tümünü ortadan kaldırıyor. Zaten gördük. Tek bir protein bile tesadüfen olamıyor. Mutlaka canlı hücresi gerekiyor. Yani önce canlı hücresi gerekiyor. O protein yapabilir sonradan. Nitekim bilimsel bütün deliller bunu gösteriyor. Hatta şu kayaları da şunun için gösterdik özel olarak. Şunu iddia ediyorlardı. O dönemde oksijen yoktu diye iddia ediyorlardı. Neden iddia ediyorlardı bunu biliyor musunuz? Oksijen olduğunda amino asit ve protein tesadüfen olamıyor. Onu ortadan kaldıran çok sayıda faktörden bir tanesi bu. Çünkü oksijen anında parçalıyor. Yani siz proteinin yapı taşları, amino asitleri bıraksanız bile oksijen anında yok ediyor. Onun için yok demek iddiasını ileri sürüyorlardı. Hatta Celal Şengör falan da çıktı o zaman yok demişti. Evet. İşte var. Hem de taş gibi var. Bakın kayaların üzerinde. Bunlar 3,5 milyar yıllık kaya katmanlarını görüyorsunuz. Okside demir. Yani okside uranyum da var aynı zamanda. Oksijenin olduğunu gösteriyor. Bu hayatın tesadüfen başlama ihtimalini tamamen ortadan kaldıran binlerce faktörden bir tanesi sadece. Ultraviyole de parçalıyor, oksijen de parçalıyor, hepsi parçalıyor. Bakın bilim her yönden Darwinizmi çökertiyor. Yani fosilleri getiriyoruz, binlerce fosil, 350 milyon tane fosil var. Hocamız değil mi? Yaratılış atlaslarını binlerce fosil basarak Fransa, Amerika, bütün Avrupa çapında gönderildi politikacılara, akademisyenlere, üniversite hocalarına, sanatçılara, en önde gelen sporculara. Hatta Fransa'da değil mi basında binlerce haber çıkmıştı. Atom bombası yağıyor, bir fırtına, sistemimiz değişiyor böyle cik, ciyak falan gibi seslerle böyle. Sonra onu kestiler tabii şimdi. Anladılar Darwinizmin olmadığını. Yani bütün dünya çapında Allah razı olsun yerle bir oldu. Ama bilim bunu zaten gösteriyor. Evet, hocamız şunu söylemişti. Bilimin altına saklanmaya kalktılar içine. Bilim onları boğdu. Bakın bütün bilimsel deliller böyle hiçbir şekilde karşı konamayacak şekilde yerle bir ediyor Darwinizmi.
Neyi meydana getirmiş ki yani mümkün mü böyle bir şey? Bu kadar bilgi tabii Allah'ın bize varlığının gücünü, kudretini, sonsuz ilmini gösteriyor. Normal akıl ve normal bir vicdanda olmak yeterli. Yani tesadüf, mesela şu elimde tuttuğum bardak. Şimdi bu tesadüfen meydana gelebilir mi?
Gelemez.
Bu kadar basit bir mantık. Başka hiçbir şeye gerek yok. Yani 5 yaşındaki çocuğun da anlayacağı bir şey. Şimdi evrimci diyor ki, evet diyor bu diyor silisyum vesaire diğer maddeler işte... Yağmur yağdı, şimşek çaktı, fırtına oldu, milyon senede bardak oldu. Yani tesadüfen böyle bir şey olabilir mi? Yani bunun fabrikada üretildiği belli. Yani bu özel olarak dizayn edilmiş. Değil mi? Fırınlandı fabrikasında imal edilmiş. Yani bunu bir yapanı olduğu belli. Yani bunu fabrika yapıyor da ben bu tesadüfen olamıyor da ben mi tesadüfen olabilirim? Ya milyonlarca çeşit canlılık, çiçekler, meyveler, hayvanlar, değil mi? Uçan kuşlar, denizdeki balıklar. Her türlü güzellik olabilir mi? Bu sonsuz güç ve kudret sahibi Rabbimizin eseri bunlar. Bakın ayet okuyacağım yaratılışla ilgili. Müminin suresi 12. ayet. 13 ve 14.leri de okuyacağım. Şeytanları Allah'a sığınırım. Andolsun biz insanı süzme bir çamurdan yarattık. Sonra onu bir su damlası olarak savunması sağlam bir karar yerine yerleştirdik. Sonra o su damlasını bir alak, yani embriyo olarak yarattık. Ardından o alakı, yani hücre topluluğunu bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Böylece kemiklere de et giydirdik. Sonra bir başka yaratılışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir.
Maşallah. Bakın maşallah. Bu ayette iki tane bilimsel Kur'an mucizesi var. Bu çok önemli. Şimdi Kur'an biliyoruz 1400 sene önce Allah'ın vahyiyle indirilmiş değil mi? 1400 sene önce bilim ileri değildi. Yani bilinmeyen çok büyük gerçekler vardı 20. yüzyılda. Bakın bir tanesi orada alak kelimesi geçiyor. Hocamızın Kur'an Mucizeleri kitabından detaylı bilgi alabilirler. Alak kelimesinin iki tane anlamı var Arapçada alak kelimesinin. Birincisi asılıp tutunan, kancalanan bir anlamı var. İkincisi... böyle cilde yapışıp kan emen parazitlere mesela sülük gibi yine alak kelimesi kullanılıyor. hakikaten embriyolojideki bilimsel çalışmalar 20. yüzyılda şunu gösterdi. Önce bir hücreden spermle yumurta hücresinin birleşmesinden bir hücre topluluğu meydana geliyor. Bu hücre topluluğu 5. gün gidip rahmin duvarına tam alak kelimesine uyacak şekilde kancalanıp tutunuyor, asılıyor ve oradan kan emmeye başlıyor. Tıpkı bir parazit gibi. Bu 1. Kur'an mucizesi. Çünkü bu gerçek 1400 sene sonra ortaya çıktı. İkincisi de bir gerçek daha geçiyor. Önce kemikleri yarattık diyor Allah. Ondan sonra et giydirdik diyor onlara. Yani eskiden şöyle zannediliyordu. Kemikler ve kaslar, yani etrafındaki etler, yani kaslar aynı zamanda oluştu diye zannediliyordu. Halbuki bunun böyle olmadığı 20. yüzyılın son kısmında ortaya çıktı. Önce kemiklerin, sonra kasların oluştuğu ortaya çıktı. Şimdi Keith Moore diye dünyanın en ünlü anatomisti var. Amerikan Anatomi Derneği Başkanı, Kanada Anatomi Derneği Başkanı ve kitabı Human Embryology diye, Developing Human Embryology diye tıp fakültelerinde standart kitap olarak okutuluyor. Bunu keşfeden kimselerden bir tanesi Keith Moore. Bu gerçeği. Önce kemiklerin, sonra kasların. Keith Moore'a bu ayeti gösteriyorlar. Yani ayette önce kemikler, sonra kaslar oluştu diyor ya etrafında. Keith Moore bunu görür görmez bakın şunu söylüyor. Kur'an diyor Allah'ın sözüdür diyor. Hazreti Muhammed de Allah'ın peygamberidir diyor ve Müslüman oluyor. Tek bir ayeti gördükten sonra. Bunun gibi yüzlerce Kur'an mucizesi var. Bir tane daha örnek verelim. Bakın bunlar çok önemli. Allah'ın tabii Kur'an'ın hak söz olduğunu kanıtlıyor. Mesela parmak izindeki kimlik. Kur'an'da insanları ölümden sonra diriltmenin Allah için çok kolay olduğu anlatılırken, ayet okuyacağım şimdi. İnsanların özellikle parmak uçlarına dikkat çekiliyor. Bakın şeytandan Allah'a sığınırız. Evet, onun parmak uçlarını dahi derleyip yeniden düzene koymaya güç getirenleriz. Şimdi ayette parmak uçlarının vurgulanması son derece hikmetli. Yani Kur'an'da biliyorsunuz Allah'ın hikmet, sonsuz hikmetiyle yazıldığı için hiçbir şey boşuna değildir. Parmak uçları dikkat çekmesinin özel bir anlamı var. Çünkü parmak izindeki şekiller ve detaylar tamamen kişiye özeldir. Şu an dünya üzerinde yaşayan ve tarih boyunca yaşamış olan tüm insanların parmak izleri birbirinden farklıdır. Bakın bu çok büyük bir yaratılış mucizesi değil mi? 1 santimetre karelik bir yer var. 6 milyar insan var ve milyarlarca insan yaşamış bundan önce ve bundan sonra milyarlarca insan da yaşayacak inşallah kıyamete kadar. Allah izin verirse. Herkesin parmak izi birbirinden farklı. Hatta bakın tek yumurta ikizleri vardır. Birbirini tıpatıp aynı. Yüzündeki ben bile aynıdır değil mi? Onların parmak izleri farklıdır. Sadece parmak izleri birbirinden farklıdır. Bu Allah'ın bir yaratılış mucizesi. Nitekim biliyorsunuz kriminolojide de parmak izi kullanılıyor. Neden? Çünkü herkesin parmak izi birbirinden farklı olduğu için ki 20. yüzyılda başladı bu. Dolayısıyla suçluların orada tespit edebiliyorlar. Benzemediği için, birbirine benzemediği için. Bunun gibi bakın yüzlerce bilimsel mucizesi var. Big Bang, yani kainatın evrenin yoktan var edilişi anlatılıyor. Evrenin genişlediği 1930 yılında ilk defa teleskopla gözlendi evrenin genişlediği. Bilinmiyordu. 1400 sene önce Kur'an'da var. Dağların oluşumu, hareketleri, değil mi? Jeolojiyle ilgili bilgiler, ondan sonra insan embriyolojisiyle, canlıların yaratılışıyla ilgili, yağmurların ölçümüyle ilgili. Böyle hatta matematiksel mucizeler var. Mesela kadın ve erkek kelimeleri Kur'an'da 23'er defa geçiyor. Bu çok özel bir sayı. Bir kere insanın kromozom sayısı 46. Anneden, babadan, yani kadın ve erkekten gelen, anneden, babadan gelen 23 tane kromozom taşıyan hücrelerle 46 kromozomlu bir hücre oluşuyor. Bakın kadın ve erkek sayıları 23'er defa geçiyor Kur'an'da. Evet. O kadar çok sayıda mucizesi var ki Allah'ın sözü olduğunu gösteren, kesin olarak kanıtlayan.
Evet, yani bizim konuştuğumuz şeyler kesin deliller üzerine konuşuyoruz. Gerçekten de Allah çünkü kendisine kesin delillerle inanılmasını istiyor müminlerden. Ve böyle imanın da köklü ve derin olmasını Allah istiyor. Kur'an'da çünkü araştırmaya yönlendiriyor, bilimi emrediyor Allah. Bakmazlar mı o deveye, şeytandan Allah'a sığınırım ayet-i kerimede, Gâşiye suresinde. Bakmazlar mı o deveye nasıl yaratıldı, göğe nasıl yükseltildi, dağlara nasıl oturtup yerleştirildi, yere nasıl dayanıp döşendi şeklinde. Allah bizim bunlara bakıp işte zooloji, astronomi, jeoloji bu tip bilim dallarında çok detaylı olarak bilgi edinmemizi istiyor. Çünkü bu bilim dallarına, yani bilimin hangi dalına inersek inelim hep Allah'ın nasıl yarattığıyla karşılaşıyoruz. Ve bilimsel kesin kanıtlarla karşılaşıyoruz. Mesela jeoloji yapmasak biz şu anda bu fosili burada bulabilir miydik? Jeolojiyle ilgili olmasaydık. Jeoloji bize böyle bir paleontoloji de onun bir dalı tabii ki. fosil bilimi bize hizmet ediyor, bakın görüyorsunuz. Allah emrettiği için biz de ilgileniyoruz ve bakıyoruz, Allah'ın kesin delilini görüyoruz. Nasıl yarattığını, yaratmaya nasıl başladığını görüyoruz. Değil mi inşallah? Ve insan vücuduna bakıyoruz. Allah mesela zooloji yaptığımız zaman işte devenin çöl ortamında nasıl yaşamak üzere özel olarak yaratıldığını görüyoruz. Yeni doğan bir deve biliyorsunuz dizleriyle yere oturduğu zaman hani o sıcak kumdan korumak amacıyla o bölgelerin özellikle kalın olduğunu görüyoruz devede. Acaba işte yıllar içinde nasırlaşmış da mı oluşmuş diye baktığımızda hayır, öyle bir şey yok. Yeni doğan deve de aynı şekilde nasırlarla doğuyor.
Doğuştan.
Evet, doğuştan bu. Yani özel olarak çöl ortamını hazır bir şekilde Allah yaratıyor, onu çıkarıyor. Göz kirpiklerine bakıyorsunuz. Özellikle o kumun fırtınasından korunmak amacıyla çok özel bir tasarımla yaratıldığını, kirpiklerini görüyorsunuz. O aradan deve yine görmeye devam edebiliyor. Ama kumlar içeriye giremiyor. Gözünü zedelememiş oluyor bu şekilde. Ve yine bakıyorsunuz işte hörgücünde su depolayabiliyor. Ve çölün o uzun ortamında rahatlıkla seyahat edebiliyor. Allah özellikle yaratmış bunu. Bu özellikleri de yaratmış ona. Ve biz yine bunu nasıl öğreniyoruz? Bakın işte zoolojinin yardımıyla, biyolojinin detaylarıyla bunu anlıyoruz, kavruyoruz. Yani bilimin hangi dalına bakarsak bakalım, biyokimya, tıp, işte astronomi, hangi dalına bakarsak, işte astronomide bakıyoruz, Allah mesela Big Bang ile yarattığını görüyoruz. Bütün kainatı yoktan, zaman ve mekan olmaksızın bir anda çok hızlı bir şekilde ol demesiyle yarattığını görüyoruz. Bilim adamları çok hızlı olduğu için ona patlama diyorlar. Patlama diye bir şey yok. Allah'ın çok hızlı bir şekilde yaratması var. Anlık yaratması var kainatı. Maşallah. Ve tam da Kur'an'da tarif edildiği şekilde bilim bu verileri koyduğu, ortaya koyduğu verilerle Kur'an'daki ayetleri bir bir doğruladığını görüyoruz. Şahit oluyoruz elhamdülillah.
Bilimin Darwinizmi ortadan kaldırdığı çok açık. Fakat Darwinizmin bir özel bir önemi var. Yani böyle masum bir pagan felsefesi değil. Darwinizm hangi topluma girerse girsin mutlaka bela getiriyor. Çünkü insanların bilinçaltına verdiği bir ahlaki görüştür aslında Darwinizm. Yani çarpık bir ahlak görüşü. Şunu veriyor: sen güçlü olursan ayakta kalırsın, zayıfların ezilmesi gerekir ve çatışma ilerlemenin temelidir. Bu mantıkları siz, ki okullarda okutuluyor, ve bu son derece yanlış. Yani anlatılır ama doğrusu da anlatılırsa doğru olur. Sadece siz yanlışı böyle bir telkin olarak verirseniz o zaman insanların şaşırmaması gerekir. O zaman tabii ki PKK da olur, terör de olur, Stalin Lenin de çıkar, Hitler Mussolini de çıkar. Ve vahşi kapitalizm de olur, ırkçılık da olur. Bakın çünkü Darwin kendisi ırkçı zaten. Hatta Türk milletini aşağılayan sözleri var, yok edilecektir diyor. Türk milleti ve diğer bütün maymuna yakın ırklar diye iddia ediyor. Böyle çarpık fikirler olan fikirleri okullarda okutuyorlar. Darwinizm mutlaka, bakın, her halükarda komünizme ve faşizme gider. Darwinizm altta temel yapısıdır bunun, bu çarpık mantıklar. Hayatı tesadüfe bağlayan, değil mi? Sen tesadüfen oldun. Dolayısıyla hiçbir yaratıcıya karşı sorumluluğun yok mantığı. Ve güçlü Allah'a olursan karşı, zayıfları evet, ezmen gerekir ki hayatta kalmak için bir mücadele vardır.
Çatışma.
Evet, çatışma. Çatışmada ilerlemenin temelidir. Yani kan dökme ilerlemenin temelidir. Bunun üzerine mutlaka komünizm gelir. Nitekim de öyle olmuştur. Zaten bu diyalektik dedikleri, yani çatışma mantığı, Karl Marx bunu, işte hocası Hegel var, idealist felsefeci, ondan alıyor. Nedir bu? Hegel her şeyin karşılıklı bir çatışma olduğunu, çatışma içinde olduğunu ve bu çatışmanın işte tez, antitez ve sentez şeklinde geliştiğini, yani bir fikir var toplumun benimsediği, buna karşı karşı bir fikir oluşuyor. Bunların ikisinin çatışmasından sentez oluyor. Böyle çatışa çatışa ilerler mantığını getirmişti. Bunu maddenin zıtlıklar içinde geliştiği fikri alarak Karl Marx, Marksizme uyarladı. Ama Darwinizmi de bunun doğa tarihi temelli olarak gösterdi. Zaten söylüyor, bakın diyor Darwin kitabı için. Bu diyor Engels'a yazdığı mektupta, bizim görüşlerimizin doğa tarihi temelini oluşturmaktadır diyor. Yani Darwinizm bilimdir diyor. Marksizm de ona dayalı olduğu için bilimsel kanıtı da Darwinizm'dir diyor. Sonra Marksizm ortaya çıktı. Marksizm ortaya çıktı. Hemen ne yaptılar? Marx'ın öngörüleri yanlış çıkınca, yani şunu iddia etmişti: sınıflar arası bir çatışma olacak. O dönemde işte proletarya var dedi, işçi sınıfı. Burjuva var dedi, zenginler sınıfı. bu iki şeyin mücadelesinden, karşılıklı çatışmasından işçi sınıfı hakim olacak. Sınıfsız bir toplum oluşacak. Bakın, din, ahlak, aile, milli kavramların hepsi ortadan kalkacak. Bir komün hayatı şeklinde böyle. Ekonomi de bunun her şeyin belirleyicisidir. Ve bütün bu faktörler ortadan kaldıktan sonra tamamen dinsiz bir toplum oluşacak. Bu öngörüyle ortaya çıktı. Hatta dine karşı, değil mi? Çok önemli ifadeleri var. Bakın, onlardan müsaade ederseniz size göstereyim. Ama önce şunu söyleyeyim. Bir kere Marx diyor ki, bakın, eğer çelişme ve çatışma olmasaydı var olan her şey nasılsa öyle kalırdı. Yani çatışma mantığı diyor, her şeyin temelidir diyor. Lenin de gelişme zıtların mücadelesidir diyor. Ama bu fikirler hemen terörizme, vahşete ve kan dökmeye gidiyor. Zaten bunu söylüyor Lenin. Diyor ki, terörü prensip olarak hiç reddetmedik ve hiçbir zaman da reddetmeyiz. Lenin devam ediyor. Biz diyor, politik öldürmelere kesinlikle karşı değiliz. Sadece geniş halk kitleleriyle doğrudan bağlantılı olan bireysel terörist hareketler de yer taşırlar diyor. Bakın, terörizmi alenen savunuyor. İşte bu fikirler, kim savunuyor bu fikirleri? Türkiye'de karşılığı kim? APO. Ne diyor APO biliyor musunuz? Ben diyor, Lenin neyse diyor, 1900'lerde yıllarda diyor, yani bölücü başı, bebek katili. Ben de bu dönemin Lenin'iyim diyor. PKK diyor, bakın, Marksist ve Leninist bir örgüttür diyor. Marksizmi, Leninizmi defalarca övüyor böyle. Ve ne yapıyor PKK? Kan döküyor. Tam Lenin'in söylediği gibi bombalamalar yapıyor, insanları öldürüyor, suikastler yapıyor, değil mi? Kan dökerek Türkiye'de komünist bir rejimi oluşturmaya çalışıyorlar. İşte konu bu. Yani siz Darwinizmi bırakırsanız ya da okullarda okutursanız şaşıracak bir şey yok. Sonuçta mutlaka bu olur. Yani insanlar şaşırıyorlar. Aa, niye öyle oldu diye. Aa, niye öyle oldu, yok bu. Yani doğal sonucudur bu. Darwinizm mutlaka komünizme gider. Komünizm de mutlaka teröre. Çünkü Lenin söylüyor bunu. Marx söylüyor, Stalin söylüyor. Stalin 20 milyon insanı kesiyor. Bakın, diyor ki, bir insanı öldürmek diyor trajedi. Milyon insan diyor istatistiktir diyor. Çok rahat bir şekilde 20 milyon insanı katlediyor döneminde. Aynı zamanda diyor ki, gençlerin diyor zihinlerini diyor dinden arındırmak için diyor onlara Darwinizm öğretmeliyiz diyor. Marx da din diyor haşa afyondur diyor, halkın afyonudur diyor. Yani dine karşı mücadele etmeliyiz diyor. Komünizmin ABC'si budur diyor zaten. Bakın, komünizmin din düşmanlığı ve Darwinizm onun güya bilimsel temeli, değil mi? Siz Darwinizmi çekip aldığınız zaman komünizm, faşizm, vahşi kapitalizm, ırkçılık, terör, anarşi hepsi çöker. Evet. Değil mi? Ya çok açık bu yani. Bunu artık anlamayacak bir şey yok. Hocamız onun için bakın bu fikri mücadeleye çok önem veriyor ve son derece etkili maşallah. Yani aslında PKK'nın ortadan kalkması için yapılması gereken tek şey anti-Darwinist, hocamız hep bunu vurguluyor, anti-Marksist, anti-materyalist bir fikri çalışma. Bunu da Allah'ın izniyle dünyada yapabilecek tek kişi hocamız. Yani, evet.
Okuyalım alıntılarından istersen bu terörist başının evrime nasıl inandığını. Yani Darwinizmin, niye bu kadar bahsediyoruz Darwinizmden, niye bu kadar önemli? Bir önemli konusu da bu. Birincisi, Allah'ın varlığını biz anlatıyoruz Darwinizmin olmadığını göstererek. İkincisi, ülkemizin milli birliği, bütünlüğü, değil mi? İnsanımızın ve ülkemizin bekası, bölünmemesi için birinci derecede önemli konu Darwinizmin yanlışlığının, geçersizliğinin anlatılması. Çünkü terörist başı ben diyor Darwinistim diyor.
Evet.
Yani benim fikir sistemimin temeli bu diyor. Yani Marksistim, Leninistim diyor. Marksizm, Leninizm de temeli Darwinizm. Bunlar o kendi akademi dedikleri okullarında neyi anlatıyorlar? Hocamız anlatıyor işte. Meşhur zaten Orak Çekiç'le bunlar, değil mi? Sembolüyle çıktılar. Yani Marksist Leninist şeyini gösteren sembol. Sonra Mahsun Korkmaz Akademi'ye falan dedikleri o kendi dağlardaki eğitim merkezlerinde ne eğitiyorlar bunlar? Ne anlatıyorlar? Diyalektik materyalizm, Marksizm, Leninizm, Darwinizm. Bunları öğretiyorlar zaten. Ne öğretecekler işte?
Evet.
Yani fikri temelleri bu çünkü. Ve adam da söylüyor, alıntısı varsa.
Evet, tabii çok açık söylüyor. Yani söyleyecek başka bir şey yok. Bakın, diyor ki bölücü başı. İlkel komünel topluluk dönemi, işte bu tam komünist şeyler. İlkel komünel topluluk vardır biliyorsunuz. Ondan sonra işte kölecilik, feodalizm, proletarya, kapitalizm ve Marksizm, komünizm. Şimdi diyor ki, bakın, ilkel komünel topluluk dönemi insanlığın hayvanlar aleminden koparak, Darwinizm yani, değil mi? Hayvanlar aleminden,
maymundan insan maymundan, yani.
Evet, insanlar alemine geçiyor, haşa. Tarih sahnesine çıktığı son derece geri üretim güçleri ve bu temelde şekillenmiş basit üretim ilişkilerinin hüküm sürdüğü bir aşamayı ifade eder. Başlangıçta insanın kendine yakın hayvan türlerinden pek farkı yoktur.
İşte buyur.
Yani hayvandır diyor insan, değil mi? Zaten onun için öldürüyor binlerce insanı, şehit ediyor.
Bu şekilde.
Doğada hazır bulduklarını yer, ağaçlar üzerinde ve kavuklarda örgütsüz bir şekilde barınır. Ne alaka ya?
Hayvandır
insan, diyor yani. Değil mi? Medeniyetler, şehirler kuran, bilimsel çalışmalar yapan, sanattan anlayan, değil mi? Konuşan, düşünen bir varlık. Ama düşünme ve konuşma yetisini kazanmasıyla birlikte, insan için söylüyor, yiyecek toplamada, diğer hayvanlara karşı kendini savunmada, doğal afetlere karşı kendini korumada, bazı ilkel taş araçları geliştirmek ve hemcinsleri dayanışma içine girmek kaçınılmaz olur. Bu aşamaya kadar hayvanlar arasında geçerli olan biyolojinin evrimler kanunu hüküm sürmektedir.
İşte bak.
Bakın şimdi Darwinizm, değil mi, PKK'nın zemininde. Bakın başka ne diyor? Daha çok ifadesi var Darwinizmle ilgili.
Ya yani, bunlar çok önemli. Evet. Yani bunları dikkatlice şey yapmakla değerlendirmek gerekiyor. Ya Darwinizmin neden önemli olduğunu işte bu caninin ifadelerinden anlıyoruz.
Evet.
Yani adam zihninin içini döküyor oraya. Ben diyor buna inanıyorum diyor ve bütün her şeyi de buna bina ediyorum diyor. Zaten, silahın öldürmenin de sebebinin bu olduğunu anlıyoruz.
Yani. İnsanı hayvan olarak gören bir mantık, haşa. Değil mi? Ne var diyor. Yani ha hamam böceğini öldürmüşsün, işte karıncayı öldürmüşsün, ha insanı öldürmüşsün. O gözle bakıyor zaten. Bakın diyor ki Lenin diyor, bölücü başı. Lenin 1900'de neyse ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum. İşte ha. Ben diyor Lenin'iyim diyor bu dönemin. Real sosyalizmle savaşarak, emperyalizmle savaşarak yeni sosyalizmi inşa ediyorum. Bakın başka bir yerde şunu söylüyor bölücü başı. PKK, Marksizm, Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır. Bundan sonrası açık ki etli tırnak gibi birbirinden ayrılmayan bu miras üzerine şekillenecektir. Bizim ortamımızda sosyalizm ve komünizm ölçüleri egemendir diyor.
İşte tamam.
Lenin ne diyor bakın? Lenin de diyor ki aynısını zaten PKK yapıyor günümüzde bakın bölücü başı. Polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürmek, devlet kurumlarında yangınlar çıkartmak, Lenin söylüyor bunları. Devletin hazinelerinden paraları almak. Devrimci komünist güçler yenilmez silahlı bir güç olarak ortaya çıkmalı. İnsanları öldürerek, bombalayarak, binaları havaya uçurarak korku yaymak. Ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğünü teşkil etmek iktidara ulaşmamızın önemli unsurlarındandır. Aynı metotlar.
Amaç
değil mi?
Açık.
Efendim?
Amaç açık.
Tabii.
Zaten.
Ben Lenin'im diyor zaten. Yani Lenin de bunları söylüyor. Bunlar da bombalayarak, insanları öldürerek ne yapmaya çalışıyorlar? Komünist diktatörlüğünü teşkil etmeye çalışıyorlar Lenin'in söylediği gibi. Yani Türkiye'yi ikiye bölüp Batı Komünist Türkiye, Doğu Komünist Türkiye bunu yapmaya çalışıyorlar. Peki bu nasıl ortadan kalkar sizce? Çok açık değil mi? Yani adam bunlar yani PKK'lılar komünizme bir din olarak iman etmişler. Yani hocamız söylüyor bunu. Bazı yazarlar diyor yani işte sıcak bir çorba yok evlendirirsek bunları daha da öyle bir şey konu yok. Adam daha da niye yaşasın yani? Bunu komünizme iman etmiş, onu bir din kabul etmiş. Bu fikirlerle batıl, evet, sapkın
evet.
Din uğruna bir mücadele veriyor. Nasıl bu putun, yani bu putun kırılması gerekiyor. Nasıl kırılır bu işte? Siz Darwinizmin geçersizliğini anlattığınızda, değil mi? O putu bir kere kırılacak. Darwinizm kafasından çıkan bir insanın komünist fikri kalmaz ki. Komünizm çünkü Darwinizme dayalıdır. Yani Darwinizm olmazsa komünizm olmaz. Evet. Siz bunu aldığınızda komünizm çıktı mı kafasından bir insanın, o insan bir insan haline gelir önce, her şeyden evet, önce değil mi? Yani. Bu makul bir fikirleri böyle yani insanı hayvan gibi gören, değil mi? Ağaçlarda yaşayan diyor, hayvanlarla mücadele eden bir hayvandır diyor. Hayvanlardan ayrıldığında diyor, ilkel komünel topluluk oldu. Böyle ipe sapa gelmez değil mi? Komünist fikirlerle işte, ama bu şaşıracak bir konu değil. Yani siz Darwinizmi bırakırsanız kendi haline, üzerine komünizm, üzerine PKK gelir. İddia edilen Ergenekon terör örgütü gelir. Darwinizmi kaldırdığınızda ne iddia edilen Ergenekon terör örgütü kalır, ne PKK kalır, ne vahşet ne kan dökme kalır.
Ne yapılması gerekiyor? Hocamızın dediği gibi anti-komünist, anti-marksist, anti-darwinist bir eğitim olması gerekiyor. Hocamız bunu yıllardır yapıyor. Allah razı olsun, kitaplarıyla, internet siteleriyle, ilanlarla PKK'nın bu fikri temelini, darwinizmi, marksizmi bilimsel olarak geçersizliğini anlatıyor. Ve bundan çok istifade ettikleri belli ve bunların da çok canının yandığı belli. Bak bu cani kitabında terörist başı hocamızın adından bahsediyor. Diyor Osmanlı'da da böyle kişiler vardı diyor. Şimdi de diyor işte devlete yön veren böyle din adamları, Adnan Hoca diye geçiriyor orada din adamları. Niye kimsenin adını geçirmiyor, hocamızın adını geçiriyor? Belli çok canı yanmış. Yani felaket canı yanmış hem de. Neden yanmış? Çünkü hocamız onun fikri temelini yok ettiği için. Belli ki o kendi sarsılacak yani, o sistemi yok edilecek. Değil mi? Herhangi birinden bahsetmiyor.
Tabii.
Değil mi? Kimseden bahsetmiyor. Çünkü Türkiye'de tek bu fikri mücadeleyi yapan hocamız. Başka bir ikinci bir şahıs bilmiyorum. Evet. Görmedim de yani. Dünyada İnşallah da çoğalır. O ayrı mesele. Destek de verilse, sözünü kestim, özür dilerim. O da önemlidir. Yani mesela bunların gazetelerde, televizyonlarda yayınlanması, bunun için oluşturulmuş kanallarda bunun tayin edilen eğitimcilerle bunların anlatılması. Yani illa biz anlatalım demiyoruz ama bu doğru yani. Bu işin felsefesinin anlatılması lazım. Evet. Bunun fikirlerin anlatıldığı zaman halk aydınlanacak. Bunlar desteği kaybedecek. O eli silah tutan adam beyninden vurulacak zaten. Yani o fikri beyninde yok olduğu zaman nasıl tutsun o silahı? Nasıl öldürsün? Yani mümkün değil. Tamamen kökünden kurutacak tek metot budur yani. İnşallah.
Evet, bakın bir ayet okuyayım. Yani şu anda insanlığın karşı karşıya olduğu ya da işte toplumların karşı karşıya olduğu bir propaganda var. Darwinist bir propaganda. Bunun tek amacı var. Allah'ın reddedilmesi, Allah'a inancın ortadan kaldırılması amacıyla bu yapılıyor ve hiçbir böyle masum bir şey değil. Çünkü ortada bir yalan var. Yani Darwinizm gerçek mi? Bakıyoruz derileri. Hayır, yalan. Ne var burada? Hile var. Sahte fosiller var. İşte sahte masallar var. Hiçbir şekilde gerçeklikle bağdaşmayan. Bakın ayet-i kerimede Allah bildiriyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Zaafa uğratılanlar da büyüklük taslayanlara, hayır, siz gece ve gündüz hileli düzenler kurup bizim Allah'ı inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı bize emrediyordunuz dediler. Gerçekten de böyle bir ekip var. İşte Bölcübaşı'nın da yaptığı bu. İnsanları işte daha çıkartmaya yönlendirecek noktada nasıl ikna ediyor? İşte Darwinizmle ikna ediyor. İşte insanları birbirine düşürmede, nifak tokumları sokmada nasıl düşman edebilirsiniz? İşte sen daha üstünsün, o daha aşağı. Onun öldürülmesi veya işte sömürülmesi makbul bir şeydir diyerekten insanları işte Darwinizmi temel alarak bu şekilde düşman ediyorlar, kin düşürüyorlar insanlar arasına.
Yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Birazdan Adnan Oktar'la devam edeceğiz.